Ayrım 14. 11. Son. Sağ elindeki tabancayı sallayan Ollie hızla ilerledi. Ben daha Billy ile kapıdan çıkarken o cipe ulaşmıştı bile. Ollie'yi iyi göremiyordum. Televizyon filmlerindeki hayaletlere benziyordu. Şoför tarafındaki kapıyı açtığı sırada sislerin arkasından bir şey çıktı ve onu hemen hemen ikiye biçti. Yaratığı pek seçemedim. Galiba bundan hoşnuttum da. Kırmızıydı sanırım. Pişmiş ıstakoz gibi çirkin bir kırmızı. Alçak sesle homurdanıyordu. Norton'a dümdüz dünyacılar marketten çıktıktan sonra duyduğumuz sese benziyordu bu. Ollie bir kez ateş edebildi. Sonra yaratık kıskaçlarını birer makas gibi açıp kapattı. Ollie'nin vücudu kanlar içinde ikiye ayrıldı sanki. Tabanca elinden düşüp yere çarptı ve patladı. Karabasan görüyormuşum gibi yaratığın bir avuç üzüme benzeyen donuk bakışlı, iri siyah gözlerini fark ettim. Ama bir devin avucunu dolduracak üzümlere. Sonra yaratık Ollie Weeks'ten geri kalan şeyi sürükleyerek siste kayboldu. Koca bir akrep gibi boğum boğum olan gövdesi yerde sürünüyordu. O anda birkaç seçeneğim vardı. Billy'yi göğsüme bastırıp koşa koşa markete dönmek istiyordum. Ama bir yandan da cipe ulaşmak için çırpınıyordum. Billy'yi hemen arabaya atmalıydım. Amanda birden haykırdı. Bu tiz ses sanki helezonlar çizerek yükseliyordu. Billy yüzünü göğsüme gömmeye çalışarak büzüldü. Dev bir örümcek Hattie Thurman'ı yakalayıp yere devirmişti. Kadının etekleri sıyrılmış, kemikli sıska dizleri ortaya çıkmıştı. Yaratık eklemli kıllı bacaklarıyla onu okşuyordu sanki. Sonra ağını örmeye başladı. Bayan Carmody haklıydı diye düşündüm. Burada öleceğiz. Gerçekten burada ölüp gideceğiz. Amanda diye bağırdım. Yanıt vermedi. Kendini kaybetmiş gibiydi. Örümcek Billy'nin bakıcısının üzerine abanmış, beyaz telleriyle kadını iyice sarmıştı. Asitli eller kadının vücuduna gömülürken kırmızıya dönüşüyorlardı. Cornell yavaş yavaş markete doğru geriliyordu. Gözlük camlarının gerisindeki gözleri birer fincan iriliğindeydi. Birdenbire dönerek koştu. Giriş kapısını adeta tırmalarcasına açtı ve kendini içeriye attı. Kafam ikiye bölünmüştü sanki. Bayan Rappler hızla yaklaşıp Amanda'yı tokatlayınca kendime geldim. Kadın Amanda'ya önce avucuyla sonra elinin tersiyle vurdu. Amanda çığlıklar atmaktan vazgeçti. Onu tutup cipe doğru çektim. ''Haydi git!'' diye bağırdım. Amanda koştu. Bayan Rappler koşarak yanımdan geçti. Amanda'yı cipin arka koltuğuna itti. Kendisi de binip kapıyı kapattı. Billy'yi göğsümden çekerek cipe attım. Ben de arabaya girerken otellerden biri aşağıya sarkıp ayak bileğime dokundu. Derim müthiş yandı. Misina hızla elinizden boşalırken avucunuzun yanması gibi bir şeydi bu. Ayağımı olanca gücümle çekip teli kopardım ve direksiyona geçtim. Amanda bir çığlık attı. Kapat, kapıyı kapat, ah tanrım! Kapıyı kapattım. O anda örümceklerden biri kapıya yavaşça çarptı. Zalimce bir aptallıkla bakan kızıl gözleri çok yakınımdaydı. Bileğim kalınlığındaki bacaklarını arabanın kaportasına sürüyordu. Amanda durmadan bağırıyordu. Sesi yangın düdüğünden farksızdı. Bayan Rappler, ''Sus artık kadın!'' dedi. Örümcek bizimle uğraşmaktan vazgeçti. Kokumuzu alamıyordu. Bu yüzden artık orada olmadığımıza karar vermişti. İnanılmayacak kadar çok sayıdaki bacaklarıyla yavaşça uzaklaştı ve bir hayalet gibi gözden kayboldu. Gittiğinden iyice emin olabilmek için bir süre camdan baktıktan sonra kapıyı açtım. Amanda bağırdı. ''Ne yapıyorsun?'' Ama ben ne yaptığımı biliyordum. Şimdi Ollie de böyle yapardı diye düşünmek hoşuma gidiyor. Arabadan yarı belime kadar uzanarak tabancayı aldım. Bir şey hızla bana doğru geldi ama ne olduğunu görmedim. Hemen doğruldum ve kapıyı çarparak kapattım. Amanda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bayan Rappler kolunu onun omzuna atıp genç kadını yatıştırmaya çalıştı. Billy, ''Eve mi gidiyoruz baba?'' diye sordu. ''Bir deneyeceğiz koca Bill.'' Oğlum yavaşça, ''Peki.'' dedi. Tabancayı kontrol edip torpido gözüne koydum. Ollie eczane serüveninden sonra silahı tekrar doldurmuştu. Geri kalan kurşunlar ise Ollie ile birlikte gitmişti. Ama bu pek önemli değildi. Ollie Bayan Carmody'ye ve o kıskaçlı yaratığa ateş etmişti. Bir de tabanca yere düşüp kendiliğinden patlamıştı. Şu anda içinde 3 kurşun vardı. Ve biz cipte 4 kişiydik. Ölümden başka çare kalmazsa kendimi öldürmek için bir yol bulmam gerekecekti. Anahtarlarımı bulamayınca bir an fena halde sarsıldım. Ceplerimi yokladım ama anahtarlar yoktu. Bir daha aradım. Korkumu bastırmaya çalışarak bu işi ağır ağır sakin sakin yaptım. Anahtarlar kot pantolonunun cebindeydi. Bazen olduğu gibi bozuk paraların altına kaymıştı yine. Cip kolayca çalıştı. Amanda motorun güvenli homurtusunu duyar duymaz yine hıçkırıklara boğuldu. Hiç kıpırdamadan öylece oturdum. Motorun homurtusunun ya da egzoz kokusunun yaratıkları çekip çekmeyeceğini anlamak istiyordum. 5 dakika geçti. Yaşamımın en uzun 5 dakikasıydı bu. Hiçbir şey olmadı. Sonunda Bayan Rappler, "Burada böyle oturacak mıyız delikanlı?" diye sordu. "Yoksa gidecek miyiz?" "Gideceğiz." diyerek geri geri park yerinden çıktım. Farları yaktım. İçimden gelen bir sese uyarak süpermarketin yakınından geçtim. Belki de acımasız bir davranıştı bu. Cipin sağ çamurluğu çöp varilini bir yana yuvarladı. Gözetleme yerleri dışında içeriği görebilmek olanaksızdı. O gübre torbalarını gören markette gübreden başka bir şey satılmıyor sanırdı. Gözetleme yerlerinde renkleri uçmuş birkaç adam duruyordu ve dışarıya bize bakıyorlardı. Sonra sola döndüm ve sis arkamızda kalın bir perde gibi yükseldi. Markettekilerin ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedim. Kansas yolundan geri döndüm. Saatte 7 kilometre yapıyor ve dikkatle ilerliyordum. Farlara rağmen 2-3 metre ilerisi görünmüyordu. Yol korkunç bir biçimde delik deşikti. Miller bu bakımdan yanılmamıştı. Yol bazı yerlerde sadece çatlamıştı. Bazı yerlerde ise çökmüş, asfalt iri parçalar halinde ayrılmıştı. Yolu ancak cipte olduğumuz için aşabildik. Bunun için Tanrı'ya şükrediyordum. Ama çok geçmeden cipin bile aşamayacağı bir engelle karşılaşacağımızdan korkuyordum. Eskiden 7-8 dakikada eve varırken bu sefer yolculuk 45 dakika sürdü. Sonunda sislerin arasında bizim bahçe yolunu gösteren işaret belirdi. 5'e çeyrek kala uyandırılmış olan Billy uyuyakalmıştı. Bu arabayı öyle iyi tanıyordu ki herhalde kendini eve dönmüş gibi hissetmişti. Amanda yola endişeyle baktı. "Gerçekten buradan aşağı inecek miyiz?" "Çalışacağım," dedim. Ama eve gitmek imkansızdı. Bir gün önceki korkunç fırtına birçok ağacı kökünden sarsmış, o garip deprem de onları devirmeye yetmişti. İlk 2 ağacın üzerinden geçmeyi başardım. Bunlar oldukça küçüktü. Sonra yaşlı bir çam gözüktü. Yolun üzerinde eski zaman haydutlarının koydukları engeller gibi yatıyordu. Eve daha 400 metre vardı. Billy hala yanımda uyuyordu. Cipi durdurup ellerimle gözlerimi kapattım ve ne yapacağımı düşündüm. Şimdi Main Karayolu'nun 3 numaralı çıkışının yanındaki moteldeyim. Bu satırları da motelin mektup kağıtlarına yazıyorum. Düşünüyorum da. Ben cipte öyle otururken Bayan Rappler, o becerikli ve korkusuz kadın, bana durumun ne kadar umutsuz olduğunu birkaç sözcükle anlatabilirdi, diyorum. Ama iyi yürekli olduğu için bu sonuca kendi kendime varabilirim. Varmamı istemişti. Cipten inip onları yalnız bırakamazdım. Korku filmlerinden kaçmışa benzeyen bütün o canavarların marketin önünden kaldıklarını söyleyerek kendimi kandırmam da imkansızdı. Camı biraz indirdiğim zaman yaratıkların koruda dolaştıklarını duydum. Dik yamaçta ağaçlara çarpıyorlardı. Aşağı sarkan dalların yapraklarından şıpır şıpır sular akıyordu. Hayal meyal görebildiğimiz canlı bir uçurtma tepemizde uçarken sis bir an karardı. İçimden, "Steffi çabuk davrandıysa," diyordum. "Eve sığınıp her yanı sıkıca kapattıysa, evde 10 günlük hatta 2 haftalık yiyecek vardı." Hala aynı şeyleri iğneliyorum. Ama bunun yararı olmuyor. Karşıma Steffi'nin hayali dikiliyor. Onu son gördüğüm andaki haliyle. Başında hasır şapkası, ellerinde bahçe eldivenleri var. Sis amansızca gölün üzerine yayılırken karım küçük sebze bahçesine gidiyor. Kendi kendime, "Artık Billy'yi düşünmek zorundayım," diyorum. "Billy'yi, koca Billy, koca Billy." Belki bunu bir kağıda 100 kere yazmam gerekiyor. Cezaya çarptırılan ve bir kağıda arka arkaya "Okulda bir daha kimseye tükürmeyeceğim," diye yazmak zorunda kalan bir çocuk gibi. O sahneyi gözlerimin önünde canlandırabiliyorum. Güneşli bir gün bu. Öğleden sonra saat 3. Güneş pencereden içeri doluyor. Öğretmen masasında ev ödevlerini düzeltiyor. Sadece dolma kaleminin hışırtısı duyuluyor. Dışarıda uzaklarda çocuklar beyzbol oynamak için takım arkadaşlarını seçiyorlar. Her neyse. Sonunda elimden gelen tek şeyi yaptım. Cipi dikkatle geri geri Kansas yoluna çıkardım. Sonra da ağlamaya başladım. Amanda çekine çekine omzuma dokundu. David, çok üzgünüm. Evet. Gözyaşlarımı engellemeye çalışıyor ama bunu başaramıyordum. Ben de öyle. 302 numaralı yoldan sopa saptım. Portland'e doğru yani. Bu yolda yer yer çatlamış ve bozulmuştu. Ama genelde Kansas yolundan çok daha iyi durumdaydı. Ancak köprüler bakımından endişeliydim. Maine'de birçok akarsu vardır. Ve her yana da küçüklü büyüklü bir sürü köprü yapılmıştır. Ama Naples karayolu düzgündü. Ondan sonra Portland'e rahatça ama tabii ağır ağır gittik. Sis hala çok yoğundu. Bir ara yola ağaçların devrilmiş olduğunu sanıp durdum. Sonra ağaçlar kımıldamaya ve kıvrılıp bükülmeye başladılar. O zaman gördüklerimin dokungaçlar olduğunu anladım. Hiç kımıldamadan bekledim. Bir süre sonra dokunaçlar gerilediler. Bir arada ışıltılı yeşil gövdeli ve uzun saydam kanatlı koskocaman bir şey arabanın kaportasına kondu. İrileşip biçimsizleşmiş bir yusufçuğa benziyordu. Bir an öyle durdu. Sonra da havalanarak uzaklaştı. Billy, Kansas yolundan saptıktan 2 saat sonra kadar uyandı. Ve evimize ulaşıp ulaşamadığımızı sordu. Devrilmiş ağaçlar yüzünden bahçe yolundan inemediğimi söyledim. Annem iyi mi baba? Bilmiyorum Billy, ama yine dönüp bakarız. Oğlum ağlamadı. Onun yerine tekrar uykuya daldı. Ağlamasını yeğlerdim. Çok fazla uyuması beni kaygılandırıyordu. Sinirlerim gerildiği için başım ağrımaya başladı. Siste saatte 10-15 kilometre hızla ilerlemek beni tüketmişti. Her an bir şeyle karşılaşabileceğimizin farkındaydım. Kaymış topraklar, seller ya da üç kafalı canavarlar. Galiba dua ettim. Tanrı'ya Stephanie'yi yaşatması ve zina günahımın cezasını karımdan çıkarmaması için yakardım. Tanrı'ya Billy'yi güvenli bir şekilde bir yere eriştirmeme izin vermesi için yalvardım. Çünkü oğlum çok çekmişti. Sis bastırdığı sırada pek çokları arabalarını yolun kenarına bırakmışlardı. Öğleyin Kuzey Windham'a vardık. Nehir yolunu denedim. Ama 6 kilometre kadar aşağıda küçük ve gürültülü akarsuyu aşan köprü çökmüştü. 1-2 kilometre geri geri gitmek zorunda kaldım. Ancak ondan sonra arabayı döndürecek kadar geniş bir yer bulabildim. Sonunda 302 karayolundan Portland'e gittik. Oraya ulaştığımızda turnikeye giden yola saptım. Giriş ve çıkıştaki bütün gişelerin camları kırılmıştı. Boş boş bakan dev iskeletlere benziyorlardı. Birinin kapısını yırtık ve kanlı bir ceket takılmıştı. Süpermarketten çıktığımızdan beri bir tek canlı insanla karşılaşmamıştık. Bayan Rappler, David dedi, radyoyu açsana. Öfkeyle alnıma vurdum. Radyoyu bu kadar uzun süre nasıl unutabilmiştim? Bayan Rappler sert sert, yapma diye homurdandı. Her şeyi birden düşünemezsin. Buna kalkışırsan çıldırırsın. O zaman da hiçbir işe yaramazsın. Orta dalgada sadece parazit vardı. Çığlığa benzer sesler. FM ise sessizliğe gömülmüştü. Tehlikeli bir sessizliğe. Amanda, yani hiçbir istasyon çalışmıyor mu? Diye sordu. Onun aklından geçenleri anladığımı sanıyordum. İyice güneye inmiştik artık. Güçlü Boston istasyonlarını almamız gerekirdi. Ama Boston da susmuşsa... Bundan kesin bir sonuç çıkaramayız, dedim. Parazit ses dalgalarının da etkilendiğini gösteriyor. Sis radyo sinyallerini bozuyor. Nedeninin sadece bu olduğundan emin misin? Evet, dedim. Ama aslında hiç de emin değildim. Güneye inmeyi sürdürdük. Mil işaretleri birbirini izledi. 40'la başladık. Üzerine 1 mil yazılı levhaya geldiğimizde New Hampshire sınırına erişmiş olacaktık. Turnike'nin gerisindeki yolda ilerlememiz kolay olmadı. Yavaşlamak zorunda kaldık. Sürücülerin çoğu sisi aldırmayıp ilerlemeye kalkışmışlardı anlaşılan. Birçok yerde çarpışmalar olmuştu. Yan yollardan dolaşmaktan başka çare bulamadım. Acıkmaya başladığımda biri 20 geçiyordu. Billy birden kolumu tuttu. Baba, bu ne? Nedir bu? Sislerin arasından karanlık bir gölge çıktı. Sivri bir tepe yüksekliğindeydi ve bize doğru geliyordu. Fren yaptım. Uyuklamakta olan Amanda öne doğru fırladı. Evet, sislerin arasından bir şey çıktı. Kesinlikle söyleyebileceğim tek şey bu. Belki yaratığı sis yüzünden bir an görebildik. Ama belki de bazı şeyleri beynimiz kabul edemiyor. Öyle korkunç şeyler var ki insanların o daracık algı kapısından geçemiyor bunlar. Çok güzel şeylerde olduğu gibi. Yaratık altı bacaklıydı. Bu kadarını biliyorum. Derisi kurşunluydu. Yer yer koyu kahverengi lekeler vardı üzerinde. O kahverengi benekler gülünç bir biçimde Bayan Carmody'nin ellerindeki karaciğer lekelerini anımsattı bana. Yaratığın derisi adam akıllı kırıştı. Oluk oluk oluk sanki. Duyargalarının uçlarında iri gözleri olan pembe böceklerden yüzlercesi gövdesine yapışmıştı. Büyüklüğünü artık siz anlayın. Tam üzerimizden geçip gitti. Kurşuni kırışık derili ayaklarından birini cipin hemen yanına bastı. Bayan Rappler sonradan "Kafamı uzattım ama yine de yaratığın karnını göremedim," dedi. "Sadece iki dev bacak görebildim. Bunlar canlı kuleler gibi sisle yükseliyor ve sonra gözden kayboluyordu." Yaratık cipin üzerinden geçerken bana da çok büyük gibi geldi. Mavi balina bunun yanında alabalık kadar kalırdı. Yani bu yaratık hayal edemeyeceğiniz kadar büyüktü. Deprem oluyormuş gibi yeri sarsarak uzaklaşırken beton yolda ayak izleri bıraktı. Bu izler öylesine derindi ki dipleri gözükmüyordu. Her bir iz cipi içine alabilecek büyüklükteydi. Bir an kimse konuşmadı. Soluklarımızdan ve uzaklaşan devin gürültüsünden başka bir ses duyulmuyordu. Sonra Billy, "O bir dinozor muydu baba?" diye sordu. "Markete giren kuş gibi." "Sanmıyorum. Bu kadar büyük bir hayvanın yaşadığını hiç sanmıyorum. Yani bizim dünyamızda." Yine okbaşı projesini düşündüm ve kendi kendime, "O lanetli yerde ne delilikler yaptılar acaba?" dedim. Amanda çekine çekine mırıldandı. "Artık yolumuza devam edebilir miyiz? O yaratık her an geri gelebilir." "Evet. Ve tabii ileride onun gibi birkaç yaratık da olabilirdi. Ama bunu söylememin yararı yoktu. Bir yere gitmek zorundaydık. Yola devam ettik. O korkunç ayak izlerinin aralarından geçmek için zigzaklar çiziyordum. Sonunda izler yoldan uzaklaştı. İşte bütün olanlar bunlar. Ya da hemen hemen hepsi. Son bir şey daha var. Ona da biraz sonra değineceğim. Ama uygun bir son beklememelisiniz. Ve sislerin arasından yeni bir günün tatlı güneşine çıktılar. Ya da uyandığınız sırada askerler yetişmişlerdi. Gibi bir şey. Hatta o bayat cümleyi bile yazacak değilim. Meğer hepsi bir düşmüş. Sanırım bu babamın kaşlarını çatarak Alfred Hitchcock'vari bir son diye tanımladığı bitişlerden. Babam bununla okuyucu ya da seyircinin kendi kendine karar vermesi gereken anlaşılmaz sonları kastederdi. Ve böyle hikayeleri çok aşağı görürdü. Onların ucuz oyunlar olduğunu söylerdi. Hava kararırken 3 numaralı çıkışın yakınındaki bir motele yetiştik. Artık araba kullanmak büsbütün tehlikeli olmuştu. İntihar demekti bu. Daha önce Sako ırmağını aşan köprüde şansımızı denedik. Köprü çarpılmış görünüyordu. Sisse bunun karşı kıyıya uzanıp uzanmadığını anlamak da olanaksızdı. Ama bu kumarı biz kazandık. Artık yarını düşünmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Ben bu satırları yazdığım sırada vakit gece yarısının çoktan geçti. Şimdi bire çeyrek var. Temmuz'un 23. günü başlamış oldu. Felaketin habercisi olan o fırtına çıktığından bu yana sadece 4 gün geçti. Billy şimdi motelin hobisinde oraya sürüklediğim bir yatakta uyuyor. Amanda ile Bayan Rappler de oğlumun yanındalar. Bu satırları büyük bir cep fenerinin ışığında yazıyorum. Dışarıda pembe böcekler vızıldıyor ve camlara çarpıyor. Arada sırada gürültü artıyor. O zaman bir kuşun böceklerden birini kaptığını anlıyorum. Cipte benzin hala var. Bunun yine 125 kilometre yol almamıza yeteceğini sanmıyorum. Tabi buradan da benzin alabilirim. İleride bir benzin istasyonu var. Elektrikler kesik ama lastik boruyla depoya benzin çekebilirim. Gel gelelim, bunun için dışarı çıkmam gerekecek. Eğer buradan ya da ileride bir yerden benzin alabilirsek yolumuza devam edebiliriz. Anlayacağınız bir amacım var. İşte size açıklamak istediğim son şey buydu. Ama bir türlü emin olamıyorum. Belki benimki sadece bir hayaldi. Bir dileğimin gerçekleştiğini sandım belki. Hayal olmasa bile kurtulma olasılığımız çok zayıftı. Kaç kilometre gideceğiz? Kaç köprüyü aşacağız? Kaç yaratıkla karşılaşacağız? Oğlum korku ve can acısıyla bağırırken onu parçalayarak yemekten zevk alacak yaratıklarla. Bunun sadece bir hayal olma olasılığı öyle güçlü ki olayı kimseye söylemedim. Yani henüz söylemedim. Motel müdürünün dairesinde pille çalışan AM/FM bir radyo bulmuştum. Arkasındaki yassı anten pencereden dışarı çıkıyordum. Radyoyu açıp pil düğmesine bastım. İstasyonları aramaya başladım. Kah parazit duyuluyordu, kah uzun bir sessizlik duyuluyordu. Bir ölüm sessizliği. Sonunda radyoyu kapatmak için düğmeye uzandım. İbreyi AM bandının sonuna kadar kaydırmıştım. Aynı anda bir tek sözcük duydum. Ya da duyduğumu hayal ettim. Başka bir şey duymadım. Bir saat dinlediğim halde o sözcük iğnelenmedi. O sözcüğü gerçekten duyduysam herhalde buna sisteki çok hafif bir dalgalanma neden oldu. Siste hemen açılıp kapanan bir yarık sesin bana kadar ulaşmasını sağladı. Bir tek sözcük. Artık biraz uyumam gerekiyor. Tabi uyuyabilirsem. Ama belki de şafağa kadar Olivix'in, Bayan Carmody'nin ve Çırak Norm'un hayalleri bana rahat vermeyecek. Steffi'nin hayali de öyle. Hasır şapkasının geniş kenarının gölgelediği yüzüyle Steffi. Burada bir lokanta da var. Yol kenarındaki motellerde hep görülen lokantalardan. Bir yemek salonu ve at nalı biçiminde bir tezgah. Bu kağıtları o tezgahın üzerine bırakacağım. Belki ileride bir gün biri bunları bulur ve yazdıklarımı okur. Bir sözcük. Eğer o sözcüğü gerçekten duyduysam... Artık yatacağım. Ama önce oğlumu öpecek ve onun kulağına iki sözcük fısıldayacağım. Billy'nin görebileceği karabasanları engellemek için. Bu iki sözcük birbirlerine biraz benziyorlar sanki. Sözcüklerden biri Hartford, öbürü ise Umut. Son.